Ayrım 25.
Başkalarına güzel görünmek için mi yoksa onun hoşuna gitmek için mi giyinirsiniz? Kuaföre ne zaman gidersiniz? Düzenli, haftada bir, ayda bir, ancak zorlandığınızda. Hangi zorlanmadan söz ediliyor burada? Hangi hükümet darbesinden? Saçlarım hükümet darbesi sözcüğünün üstüne sarkmış ve zorlanmakta. Çünkü saçlarımı kestireyim mi yoksa kestirmeyeyim mi bilemiyorum. İvan uzatmam gerektiği düşüncesinde. Malina ise kesilmesi gerektiğini düşünüyor. İçimi çekerek çarpıları sayıyorum. Sonunda İvan 26 puan, Malina da 26 puan. Oysa ikisi için de çok farklı karelere çarpılar koymak zorunda kalmıştım. Bir kez daha topluyorum. 26 puanlık sonuçlar değişmiyor. 17 yaşındayım ve aşık olamadığımı düşünüyorum. Birkaç gün bir erkeğe ilgi duyuyorum ama hemen sonra bir başkasına ilgi duymaya başlıyorum. Çok kötü bir insan mıyım acaba? Şu andaki erkek arkadaşım 19 yaşında ve çaresizlik içerisinde çünkü benimle evlenmek istiyor. Mavi şimşek, kırmızı şimşeğe çarptı, 107 ölü ve 80 yaralı. Aradan yıllar geçmiş ama şimdi her şey yeniden ortalığa dökülüyor. Otomobil kazaları, birkaç suç, zirve toplantılarına ilişkin haberler, hava tahminleri. Bir zamanlar bütün bunların neden haber olması gerektiğini bugün bilen yok. O zamanlar tavsiye edilmiş olan Pantene spreyini ben ancak birkaç yıldır kullanmaktayım. Böyle bir şey bana bu denli geçmişe karışmış bir 3 Temmuz günü tavsiye edilmemeli ve hele bugün asla. Akşam Malina'ya şöyle diyorum. Geriye yalnızca bir saç spreyi kalmış olmalı ve belki de her şey bununla bağıntılı. Çünkü bütün o paranın ne yapılması gerektiğini ve bir hükümet darbesinin nasıl düzenlendiğini hala bilmiyorum. Ama şurası kesin ki boş yere çok para harcanıyor. Şimdi istediklerini elde ettiler. Şimdi sprey kutum boşaldığında artık yenisi alınmayacak. Senin 26 puanın var, daha fazlasını isteyemezsin, sana bundan fazlasını veremem. O puanları ne istersen yapabilirsin. Mavi şimşeğin kırmızı şimşeğe nasıl çarpmış olduğunu anımsıyor musun? Teşekkür ederim. Tahmin etmiştim zaten. Demek senin felaketler karşısındaki tutumun bu. Sen de benden daha iyi değilsin. Ama bütün bunlar büyük bir olasılıkla inanılmaz bir aldatmaca. Malina bütün bunlardan tek kelime anlamamış olduğundan, ben sallanan koltukta gidip geldiğimden ve Malina da ikimize içki getirdikten sonra rahatça yerine yerleştiğinden anlatmaya başlıyorum. Bütün bunlar inanılmaz bir aldatmaca. Bir defasında haberler dairesinde çalışmıştım. Aldatmacayı, bültenlerin hazırlanışını, telekslerin kustuğu cümlelerin hiç ayıklanmaksızın birleştirilişini yakından gördüm. Bir gün birinin hastalanmış olması nedeniyle gece servisine geçmem gerekiyordu. Akşam saat 11'de büyük, siyah bir otomobil gelip beni aldı. Şoför 3. bölgede yolu biraz uzattı ve Reisner Caddesi yakınlarında arabaya Peterman adında genç bir adam bindi. Sidergen gazeteye gittik, bütün bürolar karanlıktı ve kimsecikler yoktu. Aynı binada bulunan gazetelerin gece servislerinde de çok az kişi gözüküyordu. Kapıcı bizi koridorlardaki döşemeler açılmış olduğundan tahtaların üstünden geçirerek en arkadaki odalara götürdü. Hangi katta unuttum anımsamıyorum, hiçbir şey anımsamıyorum. Her gece 4 kişiydik, ben kahve yapıyordum. Bazen gece yarısı dondurma aldırtıyorduk. Gece kapıcısı dondurma alınacak bir yer biliyordu. Erkekler telekslerin tükürdüğü şeritleri okuyorlar, kesiyorlar, yapıştırıyorlar ve bir araya getiriyorlardı. Aslında fısıltıyla konuşuyor sayılmazdık ama gecenin içinde bir kentte herkes uyurken yüksek sesle konuşmak hemen hemen olanaksızdır. Bazen erkeklerin kendi aralarında gülüştükleri olurdu ama ben kendi köşemde sessiz sedasız kahvemi ve sigaramı içerdim. Haberleri üstünde daktilonun durduğu küçük masama fırlatırlardı keyiflerine göre. Rastgele seçtikleri haberler olurdu bunlar ve ben de onları temize çekerdim. O sıralarda gülünecek şeylerin hiçbirine katılamadığımdan ertesi sabah insanları haber diye uyandıracak olanların ne olduğunu tümüyle kavramıştım. Bürodaki erkekler sonunu hep Atlantik'in ötesinden bir beyzbol ya da boks maçına ilişkin kısa bir paragrafla bağlarlardı. Malina: O sıralarda nasıl yaşardın? Ben: Saat sabahın üçüne doğru yüzüm giderek daha bir kurşuni renk alırdı. Ağır ağır çöktüm. Bu yük beni ezdi. Ben o zamanlar ezildim. Çok önemli bir ritmi yitirdim. Bunu insan sonradan bir daha asla yeniden kazanamıyor. Sürekli kahve içtim. Yazı yazarken elim gittikçe daha çok titremeye başladı ve sonradan el yazımı tümüyle bozdum. Malina. Onun için de ben o yazıyı hala okuyabilen tek insanım herhalde. Ben. Gecenin ikinci bölümünün gecenin birinci bölümüyle hiçbir ilintisi yoktur. İki ayrı gece bir tek gecenin çatısı altına yerleştirilmiştir. İlk geceyi keyifli bir gece olarak canlandır gözünde. Henüz şakalar yapılmaktadır. Parmaklar makinelerin tuşlarına çabuk çabuk dokunur. Henüz herkes canlı ve hareketlidir. Ufak tefek yapılı ve Asya kökenli iki görevli, kendilerine hantal ve ancak gürültülü hareket edebilen, kılı kırk yaran her Peterman'dan daha zeki ve daha çekici bulurlardı. Önemli olan harekettir. Çünkü gece bir başka yerde daha içki içildiği, bağırılıp çağrıldığı ya da o günün verdiği bıkkınlıktan veya bir sonraki gün karşısında duyulan tiksintiden ötürü insanların birbirleriyle yatabilecekleri ya da bitkin düşene değin dans edebilecekleri düşünülebilir. İlk gece henüz gündüzki eğlencelerin uzantılarını taşıyan bir gecedir. Gece olduğunu ancak ikinci gece fark edersin. Artık herkes daha bir sessiz olmuştur. Arada sırada biri gerinmek için, gizlice kendine bir başka hareket yaptırabilmek için ayağa kalkmıştır. Oysa hepimiz haber bölümüne uykumuzu almış olarak gelmişizdir. Sabahın saat 5'ine doğru durum korkunç olurdu. Herkes bir başka yükün altında ezikti. Ellerimi yıkamaya gider, parmaklarımı eski pis havluyla ovalardım. Sedan gazetedeki binanın bir cinayet mahalli gibi insanın tüylerini ürperten bir görünüşü vardı. Ayak sesleri duyduğum yerde gerçekte ayaklar falan bulunmazdı. Telexler duraklar, sonra yeniden takırtılarını sürdürürdü. O zaman geri dönüp yine içindeki sigara dumanlarına karşın buharlaşmanın artık hissedilmeye başlandığı büyük odamıza koşardım. Bu geceden kalmalığın da başlangıcı olurdu. Sabah saat 7'de ayrılırken birbirimizle selamlaşmazdık bile. Genç Peterman'la birlikte siyah otomobile binerdim. Hiçbir şey konuşmaksızın pencereden dışarı bakardık. Kadınlar taze süt ve taze ekmek taşıyor olurlardı. Erkeklerin adımlarından gittikleri yeri bildikleri anlaşılırdı. Kollarının altında evrak çantaları, kaldırılmış palto yakaları ve dudaklarının ucunda da erken sabah tazeliğinin yarattığı küçücük birer bulut. Bizlerin, yani otomobildekilerin ise ellerimizin tırnaklarının içi kir doluydu. Herkesin ağzında paslı bir tat bulunurdu. Genç adam yine Reisner Caddesi'nin yakınlarında inerdi. Ben de Beatrix Sokağı'nda arabadan ayrılırdım. Parmaklığa tutuna tutuna yukarı dairemin kapısına kadar çıkardım ve holde baronesle karşılaşmaktan korkardım. Bu saatte binadan çıkıp kent yardım merkezine giden barones benim bu saatteki esrarlı dönüşümü onaylamazdı. Ondan sonra uzun süre uyuyamazdım. Giyinik olarak ve pis pis kokarak yatağa uzanırdım. Öğlene doğru giysilerimi çıkarır ve işte o zaman gerçekten uyurdum. Ama günün gürültüleri yüzünden sürekli kesintiye uğradığından iyi bir uyku olmazdı bu. Bülten artık dolaşmaya başlamıştır. Haberler etkisini göstermektedir ama ben onları asla okumadım. 2 yıl boyunca hiç haber okumadım. Malina. O halde demek ki yaşamıyordun. Peki ne zaman yaşamaya çalıştın? Neyi bekledin? Ben. Çok saygıdeğer Malina, öyle sanıyorum ki haftanın daha önemsiz işlere ayrılabilecek birkaç saati ya da bir boş günü de vardı. Ama insan yaşamanın ilk bölümünü nasıl yaşar bilmiyorum. Herhalde bu ilk bölüm gecenin ilk bölümü gibi olmalı. Yani neşeli saatlerle dolu falan. O saatleri şimdi bir araya getirip anımsayabilmek çok güç benim için. Çünkü o sıralarda aklın egemenliğine girmiştim ve zamanımın geri kalanını da akıl almış olmalı. Bana gizli yolculukları, casusluğu, uğursuz gelişmeleri çağrıştıran o büyük siyah otomobil tüylerimi ürpertiyordu. O sıralarda Viyana'da hep bu kentin bir değiş tokuş merkezi olduğu, insan ticareti yapıldığı, halılara sarılan insanların ve belgelerin ortadan yok olduğu, herkesin kendisi de bilmeksizin şu ya da bu taraf için çalıştığı söylentileri dolaşmaktaydı. Hiçbir taraf kendini açığa vurmuyordu. Çalışan herkes farkında olmaksızın fahişelik yapmaktaydı. Bunu daha önce nerede duymuştum? Duyduğumda neden güldüm? Bu topyekün fahişeliğin başlangıcıydı. Malina, bir defasında bunları bana çok farklı anlatmıştın. Üniversiteden sonra bir büroda iş bulduğunu, aldığınla ancak kıt kanaat geçinebildiğini, bu nedenle de daha sonra parası bir günlük çalışma için verilenden biraz daha fazla olduğu için haber bölümüne geçtiğini anlatmıştın. Ben anlatmıyorum, anlatmayacağım. Anlatamam. Belleğimde salt bozukluktan da öte bir şeyler var. Bugün sen ne yaptın askeri müzede? Onu anlat, daha iyi. Malina, pek bir şey yoktu. Normal günlük işler ve sonra sinemacılar geldiler. Bir Türk savaşını gereksiniyorlarmış. Kurt Svoboda belge arıyor, kendisine bir görev verilmiş. Ayrıca bir başka film için de olumlu yanıt verdik. O filmi de Almanlar şeref salonunda çekmek istiyorlar. Ben, film çevrilirken bir kez görmeyi çok isterdim. Ya da figüranlar arasında yer almak isterdim. Böyle bir şey düşüncelerimi başka noktalara yöneltmemi sağlayacak bir değişiklik olmaz mıydı? Malina, ama sıkıcıdır. Saatlerce, günlerce sürer. İnsanın ayağı kablolara takılır durur. Çevrede bir sürü insan vardır ve çoğu kez de hiçbir şey olmaz. Pazar günü çalışıyorum. Kendini ona göre ayarla diye söylüyorum. Ben, o halde yemeğe gidebiliriz ama ben daha hazır değilim. Lütfen bir telefon etmeme izin ver. Yalnızca bir dakika sürer. Yalnız bir dakika, olur mu? Belleğimde, anılarımda bir bozukluk var. Her anı beni parçalamakta. Yıkıntıların içinde o günlerde ümit yoktu. İnsanlar hala ümit olduğuna birbirlerini inandırmaya çalıştılar. Bunu sonradan da söylediler. İlk savaş sonrası dönemi dedikleri bir zamana ilişkin betimlemelerle aynı şeyi anlatmaya çalıştılar. İkinci bir savaş sonrası dönemden söz edildiğini ise duyan olmadı. Bu da bir aldatmacaydı. Ben de kapı ve pencere pervazları bir kez yerine takıldıktan, yıkıntılar kaldırıldıktan sonra durumun hemen biraz düzeleceğine, yeniden insanların evlerde oturabileceklerine ve oturmalarını da sürdürebileceklerine kendimi neredeyse inandırmıştım. Ama yıllar boyunca bir konut bulabilmek ve o konutta oturmayı sürdürmek üzerine kimsenin beni dinlemeye istekli olmamasına karşın, nedenli tedirgin olduğum konusunda bir şeyler söylemek istediğim olgusu bile tek başına çok şeyi açıklamaya yeterlidir. Önce her şeyin yağmalanması, çalınması, ticaret konusu yapılması ve birkaç kez alınıp satılması diye bir zorunluluğun söz konusu olabileceğini asla düşünemezdim. Anlatıldığına göre en büyük kara borsa Resel Parkı'ndaymış ve insanlar daha akşam üstünden başlayarak bu yerin bir sürü tehlikeyi barındırması nedeniyle kurtuluşu Karlsplatz'a gitmekte aramak zorunda kalırlarmış. Söylentiye göre bir gün gelmiş, artık kara borsa diye bir şey kalmamış. Ama ben bundan pek emin değilim. İlkinden ortaya evrensel nitelikte bir kara borsa çıktı ve sigara ya da yumurta aldığımda biliyorum ki bunlar kara borsadan gelmektedir. Ama bunu ancak bugün biliyorum. Aslında borsa baştan başa kapkara. O zamanlar bu denli kara olmuş olamaz. Çünkü o günlerde bir tür evrensel yoğunluktan yoksundu. Sonraları tüm vitrinler yine dolduğunda ve konserveler, sandıklar, kartonlar üst üste yığıldığında artık hiçbir şey satın alamaz oldum. Marie Hilferstrasse'deki kafazlardan birine, örneğin Gengros'a adımımı attığım anda midem bulanırdı. O zamanlar Kristin küçük ve pahalı dükkanlara gitmememi öğütlemişti. Lina Herzmanski'yi yeğliyordu. Gengros'u pek tutmamıştı. Ve ben de denedim söyleneni yapmayı ama olmadı. Bir defada birden çok şey görmeye dayanamıyorum. Binlerce kumaş, binlerce konserve kutusu, salam, sosis ve sucuk, binlerce ayakkabı ve düğme, bütün o mal yığınları benim gözümde malları kapkara yapıyordu. Büyük sayılar her şeyi çok büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakır. Bir küme, soyut bir şey, bir işleme konu olabilen bir şey olarak kalmalı. Bir öğretinin formülü niteliğini taşımalı, matematiğin anlığını sergilemelidir. Yalnızca matematik milyarların güzel olmasına izin verir, oysa bir milyar elmadan tat alabilmek olanaksızdır. Bir ton kahve sayısız cinayetleri çağrıştırır ve bir milyar insan milyarlarca ekmeğe, patatese ve pirinç tayınına olan günlük gereksinimiyle birlikte akıl almaz ölçüde yozlaşmış, acınası, iğrenç, kara borsanın batağına gömülmüş bir konumu sergiler. Artık yeterince yiyecek bulunabildikten çok sonra bile uzun bir süre doğru dürüst yemek yemedim ve bugün de ancak eğer benimle yiyen biri daha varsa yemek yiyebilirim. Yalnız başıma isem eğer o zaman ancak bir elma ve bir parça ekmek varsa bir dilim salam kalmışsa yiyebilirim. Bir şeyler kalmıştır herhalde. Malina. Bu konuda konuşmayı sürdürürsen eğer bu akşam yiyecek hemen hemen hiçbir şey bulamayacağız. Seninle Kobenz'e çıkabilirim. Kalk giyin yoksa çok geç kalacağız. Ben. Lütfen oraya çıkmayalım. Ayaklarımın altında bütün bir kent uzansın istemiyorum. Yalnızca yemeğe gitmek istiyorsak eğer koca bir kentin ayaklarımızın altında uzanması da ne gerek var? Alterheller birkaç adımlık yer. Oraya gidelim yeter. Daha o zaman Paris'te Viyana'dan ilk kaçıştan sonra başlamıştı. Sol ayağımı geçici olarak pek iyi kullanamıyordum. Ağrıyordu ve ağrıya da aman tanrım, aman tanrım diye bir inilti eşlik ediyordu. Böylece çoğu kez insan vücudunda önce bu tehlikeli sonuçlardan yana zengin ve ani değişimler gerçekleşir ve insan belli sözcükleri bunların etkisiyle söyler. Çünkü ben varlıkla, hiçlikle, özle, varoluşla ve Brahma ile olduğu gibi Tanrı'yla da daha önce ancak birkaç felsefe seminerinde kavramsal düzeyde tanışmıştım. Paris'te çoğu kez parasızdım ama param ne zaman bitmeye yüz tutsa kalan parayı özel bir biçimde harcama zorunluluğunu duyardım. Ayrıca bu durum bugün de değişmiş değil. Kalan para öyle rastgele harcanmamalı. Bu paranın nasıl harcanacağına ilişkin final niteliğinde bir düşünce gelmeli aklıma. Çünkü aklıma bir şey geldiğinde o zaman bir an boyunca biliyorum ki ben de dünyayı belli bir nüfusa ek olarak kalabalık kılmaktayım. Hızla artan, belli belirsiz azalan bir nüfusun parçasıyım. Ve sıkıntı içinde yaşayan bir nüfusla, doyurulması olanaksız, hep yoksulluk çeken bir nüfusla tıka basa dolu olan dünya uzayda dolanıp durmaktadır. Ve ben ceplerim boş ve kafamda bir düşünceyle o dünyaya yer çekiminin etkisiyle asılıp kaldığımda ne yapmam gerektiğini biliyorum. O sıralarda Rumonj yakınlarında Place de la Contrecarpe'ye giden yolda bütün gece açık olan küçük bir içki evinden iki şişe kırmızı şarap almıştım. Ama sonra bir şişe de beyaz şarap aldım. Belki kırmızı şarap istemeyen olabilir diye düşündüm. Çünkü insan nihayet kimseyi kırmızı şaraba mahkum edemez. Adamlar uyuyorlardı ya da uyur gibi yapıyorlardı. Ve ben ayaklarımın ucuna basa basa onlara yaklaşıp şişeleri bıraktım. Bir yanılgıya düşmelerini önleyecek kadar yakınlarına bıraktım. Böylece bu şişelerin gerçekten kendilerine ait olduğunu anlayacaklardı. Bir başka gece aynı işi yine yaptığımda berduşlardan biri uyandı ve Tanrı'nın adını anarak bir şey söyledi. Que Dieu vous. Ve daha sonra İngiltere'de bless you gibisinden bir şeyler duydum. Bu sözlerin hangi bağlamda söylenmiş olduğunu unuttum doğal olarak. Öyle sanıyorum ki şu yeryüzünde yaralanmış olanlar kimi zaman başka yaralılara böyle seslenirler ve sonra bir yerlerde yaşamaya devam ederler. Tıpkı benim de düşünülebilecek tüm yaraları almış olarak bir yerlerde yaşamaya devam edişim gibi. Burada yazar İngilizce bless, korumak ve Almanca blessieren, yaralamak, blessör, yara sözcüklerini art arda kullanarak bir sözcük oyunu gerçekleştirmiş. Paris'teki erkeklerden birinin adı, gece uyanan o muydu bilemiyorum, Marcel'di. Yalnızca adı kaldı anılarımda. Rümonj gibi öteki parolaların yanında yalnızca bir parola ya da tıpkı 2 veya 3 otel adı ve bir odaya ait 26 numara gibi. Ama Marcel'in artık yaşamadığını biliyorum, olağanüstü bir biçimde öldüğünü de. Malina sözümü kesiyor, beni koruyor ama sanırım beni koruma isteği asla anlatamamama yol açacak. Beni anlattırmayan Malina. Ben. Yaşamımda artık hiçbir şeyin değişmeyeceğine mi inanıyorsun? Malina. Gerçekte nedir düşündüğün? Marcel mi yoksa hala yalnızca o olay mı? Ya da hayatta sırtını yere getirmiş her şeyi mi düşünüyorsun? Ben. Sırtımın yere gelmesi de nereden çıktı? Ne zamandan beri sen de herkes gibi böyle deyimler kullanıyorsun? Malina. Şimdiye değin, deyim kullanıp kullanmadığıma bakmaksızın hep iyi anlamıştın beni. Ben. Bugünkü gazeteyi ver bana. Tüm öykümü berbat ettin. İleride Marcel'in şaşırtıcı sonunu öğrenmediğin için pişman olacaksın. Çünkü bugün artık bu öyküyü benden başka anlatabilecek kimse yok. Çünkü ötekiler ya bir yerlerde yaşamaktalar ya da bir yerlerde öldüler. Marcel hiç kuşkusuz unutulmuştur. Malina bazen müzeden beraberinde getirdiği gazeteyi bana uzattı. İlk sayfaları atlayıp yıldız falına bakıyorum. Biraz daha cesur olursanız karşılaşacağınız güçlüklerin üstesinden gelebilirsiniz. Yolda trafiğe dikkat edin, yeterince uyuyun. Malina'nın falında fırtınalı bir akışa giren gönül meseleleri hakkında bir şeyler yazılı ama bunun onu ilgilendireceğini hiç sanmıyorum. Falda ayrıca bronşlarını koruması gerektiği de yazılı. Malina'nın bronşlarının olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ben. Bronşların ne durumda? Bronşların var mı senin? Malina. Neden olmasın? Nasıl soru bu? Herkesin bronşları vardır. Sağlığım ne zamandan beri seni kaygılandırıyor böyle? Ben. Hiç öylesine sordum. Bugün nasıl geçti? Çok fırtınalı mıydı? Malina. Nerede? Müzede mi? Hayır, fırtınalı falan değildi. Belgeleri düzenledim. Ben. Biraz olsun fırtınalı değil miydi? Belki iyi düşünürsen biraz olsun fırtınalı geçtiğini anımsarsın. Malina. Neden öyle kuşkuyla bakıyorsun? Bana inanmıyor musun? Gülünç bir şey bu. Hem neden sürekli önüne bakıyorsun? Nedir gördüğün? Orada örümcek falan yok. Lekeyi birkaç gün önce sen yapmıştın kahve koyarken. Ne görüyorsun?